Ayrım 25. Sayfa 226. 24. Yedi tepeli şehri ancak yedi padişah fethedebilir. Kudretimizin sana erişemeyeceğini mi sandın? Hayır, aynadaki o saldırgan adam değildi konuşan. Daha etkileyici, daha buyurgan, kendinden son derece emin bir ses. Yaptıklarından bir haber olacağımızı mı düşündün? Hayatımda hiç duymadığım ama sahibinin kim olduğunu çok iyi bildiğim bir ses. İki gündür yaşadığım o tuhaf olayların merkezindeki adamın sesi. İki denizin ve iki karanın sultanı Konstantinopolis'i fetheden, Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluğa dönüştüren genç hükümdarın sesi. Osman oğlu, Orhan oğlu, Murat oğlu, Bayezid oğlu, Mehmet oğlu, Murat oğlu Mehmet'in sesi. Onun kim olduğunu bilmek beni hiç şaşırtmadı. Bir de şu tedirginlik olmasa. Evet, gergindim, endişeliydim. Ne endişesi, korkudan neredeyse ölmek üzereydim. Dizlerimin üzerine çökmüştüm. Yerde ipekten bir acem halısı vardı. Halının üzerinde güller, karanfiller, laleler, envai çeşit çiçekler, ıtırlı hoş bir koku. Bu hoş koku ve sessizlik korkumu diri tutuyordu. Gözlerimin ucundan, iki yanımdan kıpırtısızca dikilen insanların ayaklarını görüyordum. Ayakkabıları, elbiseleri, duruşları hiç de alışıldık değildi. Bambaşka bir dünya, bambaşka bir alem, bambaşka bir zaman. Gündüz vakti olmasına rağmen ışık bile bir tuhaf parıldıyordu. Sanki tanrısal bir güç, güneşi tül bir perdeyle örtmüş gibi. Söylesene Bray adam, neden konuşmazsın? Yoksa senin de mi dilini kestiler? Dilini mi kestiler derken bizim akına mı gönderme yapıyordu? Olan bitenden haberim var mı demek istiyordu? Anlayamıyordum ama ses artık sabırsız, neler yapabileceğini hissettirecek kadar tehditkardı. Başımı kaldırırsam saygısızlık edeceğimi düşündüğümden, ne konuşmamızı emredersiniz kıymetli hünkârım diye karşılık vermeyi denedim. Yüzüme bak diye payladı. Nasıl bir ulemasın sen böyle? Hissettiğim ürkü yoksa saygı mı demeliyim? Öyle büyüktü ki hemen doğrulamadım. Bir kahkaha çınladı odanın duvarlarında. Pek bir mahcupmuş bu yeni zaman ulemaları. Bizim mübarek Molla Gürani ne şehzade dinlerde ne hükümdar. Huzurda bulunanlar da güldüler. Tabii edeplice. Gülüşmelerden cesaret alarak sonunda kaldırdım başımı. Altın bir tahtta oturan, geniş yüzünü düzgün bir sakalın süslediği genç bir adamla karşılaştım. Tıpatıp Bellini'nin portrelerindeki Sultan Mehmet Han. Bedenine rahatça oturan haki uzunca bir elbise giymişti. Onun üzerinde de kürklü mavi bir kaftan. Başında parlak tüylü bir sorgucun renklendirdiği beyaz bir sarık. Sarığın saklayamadığı geniş alnının bitiminde gergin kaşlarının altındaki kara gözleri eğlenceli bir merakla bakıyordu renkten renge giren yüzüme. Kartal burnunun gölgesinde kalan üst dudağındaki karanfil bıyık o konuştukça usulca kıpırdanıyordu. Allah inayetini üzerinden eksik etmesin. Molla Gürani bir kez dahi eğilmemiştir tahtımızın önünde. Molla Hüsrev de. Ulema dediğin de öyle olmalıdır zaten. İlim her zaman hükümdardan daha güçlüdür, daha uzun ömürlü. Bu toprakların tarihi ilmin önemini kavrayamayan nice mağlup hükümdarların hikayeleriyle doludur. Alimlere yaptığı bunca övgüden cesaret alarak kendimi gösterme zamanının geldiğine karar verdim. Elbette kudretli hükümdarım, ulemaya gösterdiğiniz ilgi ve alaka bilinen konudur. Onları o kadar çok onurlandırdınız, onlara o kadar çok şeref bahşettiniz ki bir düğün sofrasında sol yanınıza aldığınız Molla Hüsrev'in sağınızda oturan Molla Gürani'yi kıskanıp size küsmeye cesaret ettiği de bilinen bir hakikattir. İki mızrak gibi çatıldı genç padişahın kaşları. Böyle ahmakça hikayelere ancak ahmaklar inanır. Taht odası anında buz kesmişti. Kimseden çıt çıkmıyordu. Kendi sözlerinin yarattığı sessizliği yine kendisi bozdu. Mübarek hocaların Molla Gürani de, Molla Hüsrev de dünya malını hiçe saymış ulu kişilerdi. Sofrada bana yakın oturmak şöyle dursun, ısrarlarıma rağmen çoğu zaman uzak dururlardı ziyafet davetlerimden. Tepeden tırnağa süzdü beni. Senin alimliğin ilme değil de böyle rivayetlere dayanıyorsa işin zor hoca. Bir çuval inciri berbat etmiştim. Az konuşmuştak, çok düşün az konuş. Hele dünyayı çözüp bağlayan bir padişahın karşısındaysan. Ey benim anlayışı sonsuz padişahım diyerek boynumu büktüm. Karşınızda dili dolaşan bu münasebetsiz kulunuzu lütfen bağışlayın. Haklısınız, yaptığım benzetme yersizdi. Tabii biz yıllar sonra okuyoruz olanları. O sebepten hakikatle efsane birbirine karışabiliyor bazı zaman. Yoksa hocalarınızın ne kadar değerli insanlar olduklarını bilmez değilim. Sözlerim onu etkilemedi. Her ne hal ise diyerek sözümü kesti. Gelelim meseleye. Kimdir bize baba katilliği iftirasını atan o kendini bilmez? Demek hakkındaki suçlamadan da haberdardı. Hükümdarın yanında dikilen o iki zülüflü baltacı sanki üzerime atılacakmış gibi ters ters bakıyordu yüzüme. Kanım çekilir gibi oldu. Bütün bedenim tir tir titremeye başlamıştı. Dağıttığımı toplamaya, döktüğümü doldurmaya çalıştım. Ey şehadetli ve şevkli padişahımız, sizin parlak gönül aynanızdan ne saklanabilir? Hiç şüphe yok ki zaman içinde bazı bedbahtlar kendi sinsi menfaatleri için iyilik ve yücelik timsali olan siz ulu hakanımıza ve soylu ailenize kara çalmaya yeltenmişlerdir. Ama ne mutlu ki başta bu kulunuz olmak üzere aklı başında hiçbir Ademoğlu bu iftiraya inanmamıştır. Korkuyla karşısında titrememe rağmen bu sözleri yan yana getirebilmem hoşuna gitmiş olmalı ki çatılmış kaşları henüz açılmasa da bıyıklarının köşesinde belli belirsiz bir gülümseme kıpırdandı. Hoca, hoca dedi bütün iyimserliğimi tuzla buz eden uzlaşmaz bir sesle. Bizzat sen değil miydin? Bu iş nasıl olmuş diye kafa yoran? O kitapların sayfalarını karıştırırken seni görmedik mi sanırsın? İşte şimdi mahvolmuştum. Derhal bir şeyler yapmalıydım. An bu andı, ya şimdi kendimi savunacaktım ya da hiçbir zaman. Şaziye'nin hep söylediği gibi anı yakala müştak. Benim merhametli padişahım diyecek oldum. Yeter diye kükredi. O beklediğimiz sıcak gülümseme galiba hiç ısıtmayacaktı bu odayı. Yeter be adam, artık ciddi bir alim gibi davran, onurlu bir hoca gibi vakarlı ol. Dal kavukluk yapmayı bırak da anlat bana şu işin aslını. Titremekte olan bacaklarımı denetim altına almaya uğraşıp ama böyle yaptığım için daha çok titremelerine neden olarak başladım söze. Ey alemin sığınağı hünkârım, malumunuz olduğu üzere ecnemi bir devlette ikamet etmekte olan bir hatun kişi acayip fikirlere kapılarak siz devletli padişahımızın rahmetli yüce babanız Murat Han'ı, ister istemez sustum, koca Fatih'e babanızı zehirlemekle suçlanıyorsunuz demek, bırakın benim gibi tavşan yürekli birini, Zaloğlu Rüstem için bile kolay değildi. Evet, ne susarsın Bremolla, gerisini de bakalım. Emredersiniz. Anlayışı nehirler kadar uzun, sezgisi dağlar kadar büyük hükümdarım. İşte bu ecnevi diyarlarda yaşayan hatun kişidir ki acep böyle bir olay vuku bulmuş mudur diye araştırmaya kalkışarak sezgisi dağlar kadar büyük hükümdar bir volkan gibi patladı. Bu devre bu densiz avrat bize ana katili göstermeye mi uğraşıyordu yani? Eyvah, kaşlar yay gibi gerildi. Kartal burun bir hançer gibi sivrildi. Yok estağfurullah. Zaten öyle olduğunu gösteren bir delil ya da vesika elimizde bulunmadığından taht odasını sarsan o tok ses yine böldü sözlerimi. Bu hatun bir zamanlar sana avratlık yapan kişi midir? Hadi bakalım cevapla Müştak. Zavallı Çandarlı Halil, şimdi çok iyi anlıyordum adamcağızı. Ey melek huylu padişahım diye yutkundum. Haklısınız, buyurduğunuz gibi olmakla birlikte benim o hatunla bütün ilişkim ve de alakam 21 sene önce kesilmiş olup dinlemedi bile. Peki bu hatun neyin peşindedir? Bizi baba katili sayarak ne amaçlamaktadır? Sesindeki öfkenin sönmeye yüz tuttuğunu sezinler gibi oldum. Yoksa beni anlamaya mı çalışıyordu? Biraz cesur davranmakta fayda vardı. Ne demişti hocaların hocası Tahir Hakkı? Fatih kendisi gibi korkusuz, cüretkar, atak insanları sever. Ey bağışlaması bol hükümdarım! Belki de bu hatunun amacı siz kudreti padişahımızı dünyaya daha doğru tanıtmaktır ki hani Konstantiniye'nin fethiyle ilgili bir kitap yazmış olan kulunuz İmrozlu Kritovulos gibi. Öyle dersin de alim efendi, kulumuz Kritovulos bizi katil gösteren tek bir satır bile yazmamıştır. Oysa bu hatun biz Manisa'da kendi halimizde otururken bir anda baba katilliği yaftasını yapıştırmıştır üzerimize. Sesinde alaycı bir ahenk, yüzünde eğlenceli bir ifade. Ne zaman şaka yapıyordu, ne zaman ciddiydi anlamak zordu. Ey benim nükteden anlayan padişahım, belki de bu hatun kişi düşmanlarımızın yaymak istediği böyle bir iddiayı akıllarından silmek maksadıyla işte şimdi gülümsüyordu. Çapkın bir gülümseme. Evet, yüzü aydınlanıyor. Daha bir genç görünüyordu. Daha bir sevimli. Sağ eli bıyığına kaydı. Dokunacakken vazgeçti. Dur molla, dedi pür neşe içinde. Allah'ın Resulü adına doğru söyle. O kadar çok mu seviyordun sen bu hatunu? O eskiden de, hayır şimdi nefret ediyorum demek istedim. Ama Ulu Hakan'ın her an tutuşmaya hazır mizacından çekindiğim için yine orta yolu seçtim. Bilmiyorum ey benim halden anlayan hükümdarım, eğer 3 gün önce sorsaydınız evet derdim. Şimdi bilmiyorum, lakin bu hatunu sevmiş olayım ya da ondan nefret edeyim, hak diliyle konuşmak gerekirse onun amacının kötülük olmadığını da söyleyebilirim size. Müzik bir ifadeye dönüştü gülümsemesi. Yüreğindeki ateş aklını karartıyor olmasın molla? Tehdit yoktu sözlerinde, hatta bir parça acıma bile sezinliyordum. Ey aşıklar hamisi padişahım, eğer öyle olsaydı kalbimi kendi ellerimle söker çıkartırdım göğüs kafesimden. Söylediğim sözler o kadar sahte, o kadar gerçeklikten uzaktı ki bir an yalan söylediğimi anlayacağını sanarak panikleyecek oldum, ama sultanın bakışlarındaki yumuşamayı görünce doğru yolda olduğumu anladım. Zaten bu hatun beni terk eyleyip gittiğinden onu müdafaa etmek değil, yerin dibine sokmam icap ederdi. Lakin dürüst olmak gerekirse bu hatun kişinin ecnebi diyarlarda kefere alimlerin yanında yaptığı takdire şayan çalışmaları görmezden gelmek kadir kıymet bilmezlik olurdu ki bu da sizin kulunuz olarak bana hiç yakışmazdı. Evet, şimdi yanlış bir yola tevessül etmiş olsa dahi bu hatun ta Osman Gazi'den bu yana kahraman atalarınızın ve de şanlı ceddinizin başardığı zorlu işleri bir bir sayfalara dökerek Osmanlı adının ve şanının yer küre ve su küre üzerinde yayılmasına katkıda bulunmuştur. Fakat bu hatun biraz erkek tabiatlı olduğundan tarihin karanlıkta kalan el sürülmemiş kısımlarını da aydınlığa çıkarma sevdasına kapılarak Havaya kalkan sağ eli bir kılıç gibi böldü sözlerimi. Güzel konuştun Molla ama velakin olmamış işleri olmuş gibi göstererek şöhret olmaya çalışmak haramzadeliktir. Ve de iftiradır ki her fırsatta ayağımızı kaydırmaya çalışan sabık sadrazamımız Çandarlı İbrahim'in oğlu Halil daha böyle mesnetsiz bir iddiada bulunmamıştır. Çünkü her ne kadar hain biri olsa dahi ahmak değildi. Padişah babamızın hayatının bizim için ne denli önemli olduğunun farkındaydı. Ve dahi sağlığında padişah babamızın kılına zarar gelse bizim dünyayı bu alçaklığı yapanların başına yıkacağımızı bilmekteydi. Hani bu şeytan fitnesi fikir kimden çıkarsa çıksın tümüyle kara iftiradır ve de yalandır. Senin yüreğine yakan sevda ateşine hürmeten ve de bizi katillikle suçlayan kişinin halledilmiş olduğunu da bildiğimizden hem de senin bir alim olduğunu hesaba katarak ol hatun kişiyi gıyabında bağışlayıp ve de senin masumiyetine karar vermiş bulunuyoruz. Derin bir huzur duydum içimde hayatı bağışlanmış bir idam mahkumunun uçarı sevinci. O mutlulukla galeyana geliverdim. Ey adaleti yer kürenin üzerinde güneş gibi parıldayan padişahım diye söze başlayacak oldum ama o kılıç gibi el yine kalktı havaya. Lakin bu meselede senin dahi kusurlu olduğun bir yan vardır. Neden deryalar ötesindeki bir hatunun aklına uyup bizim baba katili olacağımıza dair kuşkulara kapılırsın? Hadi kapıldın diyelim. Niçin gelip bize sormazsın? Bilsem sormaz mıydım diye geçirdim aklımdan. Böyle bir fırsatı hangi tarihçi kaçırmak ister? Hem istesem bile siz anlatır mıydınız diyemeyeceğimden nerede bizde o cesaret yardımsever padişahım diye mırıldandım. Sizin huzurunuza çıkmak kim biz kim? Eğer öyle bir fırsat olsaydı şimdi var. Derinden bir iç geçirdi. Artık dünya hükümdarlığımız bitmiş, tahttaki süremiz dolmuştur. Ak köpüklü Arap atların üzerinde sınırdan sınıra koşmak son bulmuş, savaş naraları, kılıç şakırtıları, top sesleriyle çınlayan, cengaverlerin kanıyla sulanan savaş alanları bize mühürlenmiştir. En zalim hükümdardan daha zalim olan hayat, senin müddetin buraya kadar demiştir bize. Artık konuşma anıdır. Hakkımızda söylenen yalanları, yanlışları düzeltme zamanıdır. Ulu Hakan'ın sesinin cılızlaştığını hissettim. Huzuru Hümayun'un ışığı biraz daha kısılır gibi oldu. Duvardaki çinilerin rengi soldu. Fatih söylediklerinin duyulması için yüksek tonda konuşmaya başladı. Aynı anda genç alnının kırışıklıklarla dolduğunu gördüm. Sakalına zamansız yağan kar tanecikleri gibi kırlar düştü. Çevik bedeni kalınlaştı. Genç padişah gözlerimin önünde orta yaşlı bir adama dönüştü. Hayretten açık kalan ağzıma bakıp uyardı. Şaşırma Molla, şaşırma. Biz ölüm eşiğini geçenler ahiret gününü beklerken neyi düşünürsek ona dönüşürüz. Dert etme bunları. Nasıl olsa sen de göreceksin. Sen de tadacaksın. Önemli olan şu an. Kulağını aç, beni dinle. İşte karşında bir hükümdar. İşte sana cömert bir fırsat. Sor merak ettiklerini. Ben de dürüstçe anlatayım sana bildiklerimi. Bir tarihçi için ne muhteşem bir an. Koca Fatih Sultan Mehmet karşımda durmuş, sen sor ben cevaplayayım diyordu. İyi de ne soracaktım ben ona? Aklımdan geçenleri dillendirmek yürek isterdi. Hele hele şu baba katilliği meselesine dönecek halim hiç yoktu. Ama Çandarlı'yı sorabilirdim. Hepimizin aklını karıştıran bu meseleyi doğrudan sultanın ağzından duymak ilginç olurdu. Zaten kendisi çıtlatmadı mı konuyu? İzniniz olursa ey ilimin ve hakikatin dostu hükümdarım, eski baş veziriniz Çandarlı Halil Paşa'yı sormak isterim size. Orhan Gazi'den beri Devlet-i Aliye'ye hizmete dokunmuş soylu bir ailenin üyesi olan sadrazamınız gerçekten de sinsi bir hain miydi? Sanki iyi seçemiyormuş gibi gözlerini kısarak bakıyordu yüzüme. Yakına gel hoca, yakına. Konuşurken seni daha iyi göreyim. Dizlerimin üzerinde tahta yaklaşırken elleriyle çevresindekileri işaret etti. Yalnız bırakın. Anında boşaldı taht odası. Bir Fatih Sultan Mehmet, bir de ben. Ayasofya kütüphanesinde gördüğüm bir minyatürü hatırladım. Ünlü gökbilimci Ali Kuşçu, Fatih'e bir eserini takdim ediyordu. Minyatürdeki bilim adamı gibi hükümdarın dizinin dibine kadar sokuldum. Her olayın en az iki yüzü vardır diye açıkladı Fatih. Hayrın içinde şer, şerrin içinde hayır. Çandarlı ailesi devlete 150 yıl hizmet etti dedin. Doğrudur. Lakin aynı ailenin üyeleri daha sonra sapıttılar. Şanlı soyumuzu oluşturan kıymetli atalarımın cömertliğini, kader bilirliğini, hak tanırlığını yanlışa yordular. Tahtın bir sahibi varken kendilerini devletin sahibi sandılar. Atamız Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a yenilmesinin ardında başlayan o kargaşada, o karanlık günlerde bizzat bu Halil'in öz amcası Ali Paşa denen melun, kahraman dedem şanlı hükümdar Mehmet Han'a karşı o Ayyaş Emir Süleyman'ın tarafını tutarak bizim soyumuzu kurutmak istemiştir. İtiraz etmek istediğimden değil ama yanlış anlamamak için sormak gereği duydum. Cüretimi mazur görün hak bilir padişahım ama Halil'in öz babası İbrahim Paşa ise kardeşinin aksine kahraman dedeniz Mehmet Çelebi'ye katılarak sayısız yararlılıklar göstermemiş miydi? Usulca başını salladı. Doğrudur. Lakin bu uyanık sülalenin kurnaz çocukları gideni görmekte, geleni anlamakta bir kahin kadar ustadırlar. Musa Çelebi'yi terk etmesinin nedeni kahraman dedemiz Mehmet Han'a duyduğu saygı değil, hizmetinde olduğu şehzadenin bahtının kara olduğunu fark etmesindendir. Öteki şehzadede bir gelecek görmediği için dedemize meyletmiştir ki bu sülalenin her zamanki alışkanlığıdır. Yine de soylu babam Murat Gazi Han önce Ali Paşa'ya, sonra da onun oğlu Halil'e sonsuz güven duymuş, onları ne zaman yanında tutmuştur, her zaman yanında tutmuştur. Lakin kurdu ne kadar terbiye edersen et, asla köpek kadar sadık olmaz. Bu vezir sülalesi hükümdarları yönetmeyi alışkanlık haline getirdiklerinden hem rahmetli babamla hem de benimle, yani doğrudan Devlet-i Aliye'nin kaderiyle oynamaya kalkmışlardır. Melek huylu babam bunların türlü çeşitli oyunlarından, hilelerinden bizar olup sonunda tahtı bırakma yolunu seçmiş, yerine de bizi layık görmüştür. İşte o vakit yine Çandarlı Halil denen o melun adam ortaya atılmış, bizi dost düşman herkese rüsva etmek için başımıza getirmedik iş bırakmamıştır ki, bunların içinde en ağırıma gideni de ne babamın aklına girerek bizi tahttan azlettirmesi, ne her türlü işini rüşvet ile görmesi, ne de Konstantiniye koşmasında gizlice tekfura haber uçurarak muradımıza ermememiz için elinden gelen gayreti göstermiş olmasıdır. Derinden bir iç geçirdi, öfkeyle kısılan gözleri karşıya taht odasının bir yaz gününü resmeden çinilerine kaydı. O da renklendi, ışıkları çoğaldı, Fatih'in alnındaki çizgilerin silindiğini, sakallarındaki akların yok olduğunu, koca hükümdarın gencecik bir çocuğa dönüştüğünü gördüm. Bu mendobur adam ilk Julius'umuzun ardından bize öyle bir oyun oynamıştır ki, diye yeniden konuşmaya başladığında 12 yaşındaki bir padişah belirmişti karşımda. 1444 yılının yaz aylarında Edirne'de çocuk bir hükümdar. Bize öyle bir hakaret etmiştir ki şu dünya yıkılıp yeniden kurulsa unutulur iş değildir. Çakmak çakmak yanmaya başlayan gözlerini yeniden bana çevirdi. Edirne sarayında tahta oturuşumuzun ilk aylarında bir acayip derviş türemişti. Bilinmedik, duyulmadık konulara girmekte, bir başka zaviyeden bakmaktaydı bizim bildiğimizi sandığımız meselelere. "İlim Çin'de de olsa gidip alınız" kelamı uyarınca biz de bu dervişi makamımıza çağırdık. Geldi, boyun eğdi, diz çöktü. Cılız bir kavak ağacı gibi incecik bir Adem. Ama gözlerinde göreni yakan bir ateş. İşte bu Adem oğludur ki tahtımızın önüne gelince, bizi görünce bir meczup gibi titreyip kendi etrafında usulca dönerek ahenk içinde o mübarek hadisi okumaya başladı. "Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandar ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir." Sonra olduğu yerde zınk diye durup şöyle dedi: "Şükürler olsun ki sen bildirilensin, hamd olsun ki sen o söylenensin, sen yedincisin. Osman'ın soyundan gelen yedinci hükümdar. Yedi tepeli şehri ancak yedinci padişah fethedebilir. Çünkü yedi ol diyenin sırrıdır. Çünkü yedi tekamülün şifresidir. Çünkü yedi gelenin işaretidir. Hiç şüphe yok ki sen gelensin. Yüksek peygamberimizin müjdelediği o kahraman sensin. Fethin mübarek olsun ey padişah." Huzurda bulunan vezir, vüzera değişik anlamlar çıkardılar bu sözlerden. Saruca Paşa ile Zanos Paşa, "Bu sözlerde bir mana var, bu adamı yabana atmayalım" diye dikkat çektiler. Tahta çıkışımızı hiçbir zaman gözüne gönlüne sindiremeyen Çandarlı Halil ise dudak büktü. Acem dervişin hikmetine. Çünkü o sıralar bizi padişah değil bir çocuk olarak görmekteydi. Lakin kurnaz adam yine de belli etmemişti niyetini. Meğerse bir hinlik düşünür, hem zavallı dervişin canına kastetmeyi hem de bizi rezil etmeyi tasarlarmış ki biz o vakitler henüz hile nedir bilmeyen genç bir padişah olduğumuzdan ve de bu namerdin karanlık oyunlarından bir haber bulunduğumuzdan aklımıza kötü işler gelmemekteydi. Bunu dahi fırsat bilen Çandarlı derhal işe koyulup zavallı dervişi evine davet etmiş ama daha önce Müftü Fahrettin'i kötü sözlerle doldurarak ve de onu derviş gelmeden kendi evinde gizlice bir perdenin ardına oturtarak sinsi hilesini başlatmış bulunmaktaydı. Derviş evine ayak basınca da "Sizin görüşlerinize çok saygı duyuyorum. Lütfedip biraz daha anlatır mısınız?" deyip zavallı acemi cesaretlendirmişti. Perdenin arkasından kendince sapkın bulunduğu sözleri duyan Müftü Fahrettin ise sonunda dayanamayıp saklandığı yerden acemin üzerine atlayarak adamın boğazına sarılmak istediyse de neye uğradığını şaşıran derviş canını kurtarmak için kendini sokağa zor atmış, lakin dışarıda bekleyen muhafızları görünce soluğu sarayımızda almıştı. Devlet-i Aliye'nin sarayı ki mazlum insanların yuvasıdır. Bu söze bile hürmeti olmayan Halil, halkımdan insanları bizzat bana, devletin yedinci padişahına karşı kışkırtarak kargaşa çıkarmış, güya benim bir sapkını sakladığımı ima eder olmuştu. Bizim de devlet idaresinde yeteri kadar tecrübemiz bulunmadığından, yaralı kuş misali bize sığınan bu Allah adamını istemeyerek dahi olsa bu gözü dönmüş taifeye teslim etmek mecburiyetinde kalmıştık. Karşımdaki genç padişahın o günleri yeniden yaşıyormuş gibi yüzü sararıyor, çenesi titriyordu. Bu kadar rezillik yetmezmiş gibi bu feci katliamın gözümüzün önünde vuku bulması için zavallı dervişi ve altı müridini sarayın dibinde şenlendirdikleri kocaman ateşte canlı canlı yakmışlardı ki Yakıtı insan olan yedi ayrı meşaleyle gözümüzü korkutalar. Ve de aynı anda odunları alevlendirmeye çalışan Müftü Fahrettin sakalından tutuşmuş, az kalsın kendi yarattığı cehennemde can verecek olmuştu. İşte Halil Mendebur'u o meydanda sadece acem dervişini değil, aynı zamanda bizim itibarımızı da yakmıştı ki tahttaki varlığımıza son vere. Ve biz o lanetli meydanda incecik bir servi gibi cayır cayır yanan o zavallı dervişi gördüğümüz gün, bu Halil'in, iblisin hakiki hizmetkar olduğunu anladık ki, peşi sıra gelen olaylar dahi bu düşüncemizde ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Yine de Hüdayavendigâr babamın aziz hatırasına ve de bu vezir ailesinin geçmiş hizmetlerinin vefasına bu sinsi alçağı bağışlayabilirdik. Lakin bir keresinde onu sarayıma davet ettiğimde gösterdiği basiretsizlik ve de bir devlet adamı olarak düştüğü durum, onun en kısa zamanda siyaseten halledilmesi gerektiği fikrimi iyice perçinledi. Fatih konuşurken yine değiştiğini fark ettim. İlk gördüğüm civan padişaha dönüşmeye başlamıştı. Genç, hırslı, atik, dünyayı fethetmeye kararlı bir kumandan. Kuşatmaya aylar kala o uykusuz gecelerden birinde Halil'i yanıma çağırtmıştım ki Saruca Paşa ile Zanos Paşa günbaşı bu hainin rüşvet haberleriyle kulağımı doldurmaktaydılar. Gecenin bir yarısı davetimi duyunca korkmuş. Kucağında altından bir tepsi, üstünde de çil çil tekfurun altınlarıyla girdi odamıza. ''Bu nedir Lala?'' diye sordum. Hiç utanmadan pişkin pişkin sırıttı. ''Hükümdarımız çağırınca eli boş gitmemek adettendir.'' diye cevapladı. ''Hem de bu altınlar bana değil, size aittir. Şimdiye dek bende emanet olarak dururlardı.'' Düşünebiliyor musun? Biz atamız Osman Gazi'nin rüyasını gerçekleştirme peşindeyiz. Biz dünyayı fethe çıkmışız. Adam 3-5 altının derdinde. Altınlar sende kalsın Lala, dedim kızgınlığımı belli etmeyerek. Eğer Konstantiniyye'yi almama yardım edersen sana çok daha fazlasını bağışlayacağım. Elimle bozulmamış yatağımı gösterdim. Bak günlerdir başımı yastığa koymadım. Devletimizin bekası için, düşmanlarımızın başını eğmek için bizim bu şehri mutlaka fethetmemiz lazımdır. Ve de Allah'ın izniyle edeceğiz. Ama senin desteğine ihtiyaç vardır. Sevindi canını ve de altınlarını kurtardığına. Emredersiniz sultanım, ben her zaman yanınızdayım diye yine beni oyalama cihetine gitti. İşte o gece mutlak karar verdim bu Halil'in defterini dürmeye. Bir padişahın ölüsüyle katlettirdiği bir başvezir hakkında konuşmanın tuhaflığı şöyle dursun, adalet duygusu mu dersiniz yoksa tarihçi sorumluluğu mu, karşı çıkmak lüzumu hissettim. Hiç şüphe yok ki haklısınız. Haklıların baş tacı padişahım. Lakin bildiklerimi paylaşmazsam vazifemi yerine getirmemiş olacağımdan, müsaade buyurursanız Çandarlı Halil'in, rahmetli babanız, mekanı cennet olsun Murat Gazi'nin siyasetini sürdürmek niyetinde olduğundan, komşularıyla savaşçı değil barışçı bir münasebet yürütmek istediğini söylemek isterim. Ben dahi onu söylemek isterim işte diye ağzımdan aldı lafı. Yer kürede ve de su kürede barış diye bir şey yoktur. Nasıl ki her ülkenin bir tek hükümdarı varsa sonunda dünyanın da bir tek hükümdarı olacaktır. Tıpkı İskender gibi, Sezar gibi ve elbette ki her hükümdar dünyanın efendisinin kendisi olacağına inanır. Kudreti olan bunu açıkça ilan eder, kudreti olmayan niyetini sinsice yüreğinde besler. Eğer biz onların üzerine yürümezsek, onlar bizim üzerimize yürür. Eğer biz hakimiyetimizi ilan etmezsek, onlar ilan eder. Eğer biz onların kalasını fethetmezsek, onlar bizim kalamızı fetheder. Yaşananlar sözlerimizin dayanağıdır, yaşanacaklar ise şahidi. Şaşılacak iş değil, kanundur bu. ilelebet, kadim dünya kanunu ve elbette kanla yazılmak zorundadır. Çünkü Ademoğlu denen bu mahluk iyilikten çok kötülükten anlar. Ve de ne yazık ki erdem doğuştan gelen bir vasıf değildir. İnsanları okutmak, yetiştirmek için binlerce molla, binlerce medrese gerekir ve dahi binlerce kitap ve de onlarca yıl gerekir. Ve siz bu işle uğraşırken düşmanlarınız bir gecede kökünüzü kurutabilir. O sebepten barış bir hayaldir ki Hüdavendigâr Baba Murat Han asla hayalci bir padişah değildi. Yaptığı cenkler onun nasıl bir hükümdar olduğunu dosta ve de düşmana göstermiştir. Lakin Çandarlı'nın torunu Halil başkadır. O sebepten babamın adıyla onun adının yan yana anılması caiz değildir. Ve de kafir dostu Halil ölümü ta başından beri hak etmiştir. Fatih sözlerini bitirirken bir gürültü duyuldu taht odasında. Anlamak için etrafa bakındım. Tahtın arkasındaki duvarda asılı altın işlemeli perdenin erimeye başladığını gördüm. Evet, gözlerimin önünde değerli kumaş bir kum gibi dökülüyordu. Sadece kumaş dökülse iyi, ardındaki duvar da çözülüyordu. Dizimin dibindeki ipek halı da. Durumu fark etmesine rağmen Fatih'in yüzünde hiçbir şaşkınlık belirtisi yoktu. Galiba ayrılıyoruz dedi sakin bir sesle. Evet, zamane mollası, vakit tamam. Eğer son bir sorun varsa cevaplayayım yoksa helalleşelim. Son bir soru ne olabilirdi? Telaşa kapıldım. Panik anında aklınıza hiçbir şey gelmez ya, sanki zihnim zınk diye duruvermişti. Giderek güçlenen gürültüyle birlikte çözülme de hızlanıyordu. Fatih Sultan Mehmet'in oturduğu taht da küçük küçük parçalara ayrılmaya, un ufak olmaya başladı. Daha taht yok olmadan sıra hükümdarın ak sarığına, parıltılı sorgucuna gelmişti. Benden soru gelmeyeceğini anlayan Fatih başını salladı. Olmadı molla, sen hakkını yitirdin. O zaman ben bir soru soracağım sana. Öldüğümden beri aklımı kurcalayan bir soru, söyle bana. Nikris hastalığından ölen bir insan gördün mü sen? Giderek yoğunlaşan o gürültü noktayı koydu hükümdarın sözlerine. Koca Fatih karşımda erirken eteğini tutmak için uzattığım sağ kolumun da dağılmaya, toz olup dökülmeye başladığını gördüm. Dehşet içinde haykırdım. Hayır, hayır. Gözümü açınca oturma odasındaki divanın üzerinde buldum kendimi. Üzerimde menekşe kokulu bir battaniye, başımın sol tarafına düşmüş bir kitap. Reşat Ekrem Koçu'nun Fatih Sultan Mehmet adlı eseri. Divanda doğrulurken o gürültüyü yeniden duydum. Biri yumruğuyla kapıya vuruyordu, öylece kaldım. Neydi şimdi bu? Rüya mı sürüyordu? Yoksa gerçekten de kapının önünde biri mi vardı?